Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım. 11. bölüm. Eve yeniden düşünebilmeye başlamıştı. Rourke'la tanışıncaya dek seksin insana ne faydalar sağlayabileceğinin farkında değildi. Kendini dirilmiş, odaklanmış ve tazelenmiş hissederek çalışma odasına gidip yerleşti. Rourke'un o sabah getirttiği yeni bilgisayar şahane bir şeydi. Eve hayranlıkla bir süre yeni oyuncağının tadını çıkardı. Alet girdiği bilgileri aç ama terbiyeli bir kurt gibi bir anda yutuverince keyfi daha bir yerine geldi. "Oh, canım benim," diye mırıldanarak bilgisayarın incecik, şık siyah gövdesini okşadı. "Evet, görelim bakalım neler yapabiliyorsun. Olasılık taramasını çalıştır. A dosyasındaki bilgileri kullan. Maktuller Brennan, Conroy ve O'Leary'nin aynı suçlu tarafından öldürülmüş olması olasılığı nedir?" Bilgisayar, hafif Fransız aksanlı, pürüzsüz bir bariton sesiyle "Program çalışıyor," diye haber verdi. Eve'in yüzündeki sırıtma daha silinmeden evvel tarama tamamlanmıştı bile. Olasılık %99,63. "Süper. A dosyasında kal. Cinayetlerin şüpheli Somerset tarafından işlenmiş olma olasılığı nedir?" "Program çalışıyor. Olasılık %87,8. Eldeki bilgilere dayanarak birden fazla birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklanması için emir çıkarılması tavsiye olunur. Yargıç listesi isteniyorsa lütfen bildiriniz." "Hayır, teşekkürler Bruno. Ama tavsiye için sağ ol. Savcılığa bağlanmak istiyorsanız lütfen bildiriniz." Eve arkasına dönünce Rourke'un kapıda durduğunu gördü. "Bekle Bruno." Saçlarını geriye doğru iterek omuzlarını esnetti. "Sana çalışacağımı söylemiştim." "Evet, söyledin." Rourke'un üzerinde yalnızca düğmelenmemiş bir kot vardı. Belli ki son anda öylesine ayağına çekivermişti. Eve'in vücudu az önceki oyunun ardından henüz soğumamış olmasına rağmen şimdi tekrar ısınıyordu. Bir anda kendini o düğmesi açık kalmış kotu çekip çıkarmayı, sonra da belki dişlerini onun sımsıkı çıplak poposuna geçirmeyi hayal eder buldu. "Ha?" Erkeğin sesi fantezisinin arasından beynine ulaşınca şaşkınlıkla toparlandı. "Dedim ki," Rourke durdu, sonra kadının gözlerindeki parıltıyı tanıyarak tek kaşını kaldırdı. "Aman tanrım, Eve, nesin sen, tavşan filan mı? Ne demek istiyorsun anlayamadım." Eve dönüp tekrar gözlerini bilgisayarın ekranına kilitledi. "Pekala da anladın ve ben de sana istediğini memnuniyetle vereceğim. Ama önce neden Somerset hakkında olasılık hesaplattığını açıklaman gerekecek. Onun masum olduğunu kabul ettiğini sanıyordum. İşimi yapıyorum." "Ama bir dur," dedi Eve elini kaldırarak. "Sen başlamadan ben açıklayayım. Olasılık hesabını A dosyamdaki bilgilere göre yaptırdım. A dosyasında şu anda resmi olarak açıklayabildiğim tüm bilgiler ve kanıtlar bulunuyor. Bu çözümleme Somerset'i gözaltına almam gerektiğini gösteriyor. %90'ın altında hapiste tutulması gerekmiyor. Ama tutuklayacak olursak kimse itiraz etmez." Yine omuzlarını esneterek gözüne giren kâkülleri üfledi. "Şimdi de B dosyasındaki bilgilere göre olasılık hesaplatalım bakalım ne çıkacak. Bu dosyada da bildiğim her şey var, elimde ne varsa hepsi. Bilgisayar, adını Bruno sanıyordum." "Eve, laf olsun diye işte," diye mırıldandı. "Bilgisayar, olasılık taramasını çalıştır. Şüpheli Somerset, B dosyası. Program çalışıyor. Eklenen bilgilerle olasılık indeksi %47,38'e düşmüş bulunuyor. Mevcut bilgilere dayanarak tutuklama emri çıkarılması tavsiye edilmez. Olasılık yarı yarıya azalıyor. Yarından sonra Mira'nın inceleme sonuçları girilince daha da azalacağına inanıyorum. A dosyası da biraz azalır herhalde. Adamın kıçını kurtaracak kadar azalabilir belki." "Anlamam gerekirdi." Rourke karısının arkasına geçti. Eğilip başının üzerine bir öpücük kondurdu. "Henüz temize çıkmadı. Tanrıcı çocuk benim Somerset'i kurtarmak için seni harcamayacağımı oynuyor." "Eh, doğru tahmin etmiş. Ama seni fazla hafife alıyor." "Aynen öyle. Ayrıca da oyununu fazla abartıyor Rourke. Bunu Whitney'e de açıklayabilirim. Bu cinayetleri tereyağından kıl çeker gibi halleden bir adam, arkasında böyle bariz bir iz bırakacak kadar aptal olamaz. Buram buram komplo kokuyor. Ayrıca bu oyunu yine oynamak isteyecek. Bilmeceler, şaşırtmacalar. Eve düşüncelerine dalarak sandalyesinde kalkıldı. Her şeyi Tanrı'ya bağlamaktan hoşlanıyor ama esas oyunu seviyor. Çocuk gibi. Bunu bir futbol takımının başkanına söyle de bak bakalım sana ne diyor. Erkekler oyunları sever. Eve yalnızca omuz silkti. Erkekler çocuktur. Teşekkürler, sağ ol. Erkekler oyuncaklara, oyunlara, gerekli gereksiz aletlere falan daha ziyade statü sembolü olarak meraklı oluyor. Sende bir ev dolusu var. Bu bakış açısı Rourke'u biraz şaşırtmıştı. Ellerini ceplerine soktu. Efendim, nasıl yani? Sadece video oyunları ve hologram odası gibi gerçek oyuncaklardan bahsetmiyorum. Eve'in alnı kırışmış, kaşlarının arasındaki çizgi derinleşmişti. Arabalar, uçaklar, eğlence araçları, antrenman robotları, bilgisayar sistemleri, hatta işleriniz, şirketleriniz bile hepsi birer oyuncak. Rourke olduğu yerde öne arkaya yaylanmaya başlamıştı. Eve, sevgilim, eğer bana sığ olduğumu söylemek istiyorsan, duygularımı inciteceksin diye üzülme sakın. Eve dalgın dalgın elini geriye doğru sallayarak, sığ değilsin, dedi. Yalnızca bazı zaafların var. Rourke ağzını açtı. Kendini hakarete uğramış gibi hissetmeye çabaladı ama ancak gülebildi. Eve, sana bayılıyorum. Elleri kadının göğüslerine, ağzı boynuna doğru indi. Hadi gel, kendimizi zaaflarımıza bırakalım. Kes şunu, benim... Adamın parmakları göğüs uçlarında gezinmeye başlayınca kalçaları kasılıp titredi. Benim hakikaten... Ah Tanrım, bu işi biliyorsun. Başı arkaya doğru devrildi. Ağzını savunmasızca kocasına doğru çevirdi. İlk seferki yumuşak ve kolay olmuştu. İkisinin de gereksinim duyduğu bir terapi gibi. Bu seferki ise ateş gibiydi. Kızgın, hızlı ve tamahkârca. Eve uzanıp kollarını erkeğin boynuna doladı. Kendini ona açtı. Rourke, Eve'in bornozunu sıyırıp açıverdi. Elleri nemli tende gezindi. Oyalanmadan aşağıya doğru kayıp en ıslak yerleri buldular. Eve çabucak, kolayca zevkin doruğuna tırmandı. Bir sel gibi boşalarak adamın ellerini sırılsıklam ettiğini hissetti. Sonra kendini adamın ellerinden kurtarıp koltuğunda ona doğru döndü. Dizlerinin üzerine kalkıp adama sarıldı. ''Hadi, hadi, hadi.'' Sesi bir fısıltıdan ibaretti. Her sözcüğünün ardından aç gözlü ısırıklar geliyor, elleri kotu adamın kalçalarından aşağıya doğru çekiştiriyordu. Rourke koltuğa oturdu. Elleri kucağına yerleşip bacaklarını ona dolayan kadının kalçalarını kavradı. Başını geriye doğru atan Eve'in boynunun çizdiği şahane kavisi, hızla atan nabzının titrediği ince damarı seyretmeye koyuldu. Eve koltuğun arkasına tutundu, başı dönüyordu. Adam göğsünü ağzına alıp sertçe emmeye başlamıştı. Sandalye sallanıyordu. Kendisi de sallanıyordu. Bu sürtünme ikisi için de dayanılmaz, doyulmaz bir işkenceydi. Rourke kendini genç kadının hızına bırakmış, teslim olmuştu. Parmaklarını üzerindeki Eve'in kalçalarına geçirmiş, nefesi kesilmişti. Kadının damarlarını patlatıp alev alev fışkıracağını hissederek boşaldı. Genç kadının elleri adamın nemli omuzlarından aşağı kaydı. Rourke'un boynuna küçük küçük öpücükler kondurarak sayıklarken kalbi hala deli gibi çarpıyordu. Bazen seni diri diri yemek, bir lokmada yutuvermek istiyorum. Şahanesin, çok güzelsin. Ne? Rourke'un duyuları yavaş yavaş yerine geliyor, kulaklarındaki uğultu diniyordu. Eve birden şaşkınlık ve utanç içinde kendine geldi. Bunu yüksek sesle söylemiş olamam diye düşündü. Deli miyim, neyim? Hiç, derin derin nefes alarak kendini toparlamaya çalıştı. Poponu ısırmak istiyorum diyordum. Popomu ısırmak mı istiyorsun? Rourke buna bir anlam vermeye çalışır gibi başını iki yana salladı. Niçin? Tam ısırmalık da ondan. Rahatlamış, boşalmış, tatmin olmuş bir ifadeyle adama edepsizce gülümsedi. Ayrıca bayağı da çekici. Popomu beğendiğine çok memnun oldum. Rourke durup gözlerini kırpıştırdı. Sonra kısarak kadının gözlerinin içine baktı. Bana çok güzelsin mi diyordun? Yok artık. Eve bunu çok komik bulmuş gibi gülerek erkeğin üzerinden kalktı. Hayal görüyorsun herhalde. Tamam, iyi eğlendik. Bornozunu alıp sırtına geçirdi. Ama artık işe koyulmam lazım. Hı hı, birer kahve içelim. Ben getiririm. İkimizin birden uykusuz kalmasına gerek yok. Rourke gülümseyerek parmağını karısının alyansında gezdirdi. Biraz elmalı pay ister misin? Fena olmaz. Bir saat geçmeden Eve araştırmayı Rourke'un özel çalışma odasına taşımıştı. Çalıştıracağı dosyaları artık koruma merkezinin her yeri gözetleyen gözlerinden kaçırabilirdi. Altı adam diye mırıldandı. Marlena'yı öldüren altı adamın yalnız ailelerini saysak 50 kişiden fazla ediyor. Bu İrlandalılar herhalde hiç sıfır nüfus artışı diye bir şey duymamış olmalı. Neyiniz var sizin böyle? Biz yayılın ve çoğalın ilkesini benimsiyoruz. Rourke iki ekran uzunluğundaki listeyi inceliyordu. Bunlardan 10 kadarını tanıyorum herhalde. Yüzlerini görsem belki daha fazlasını çıkarabilirim. Peki, şimdilik kadınları geçelim. Yeşil Yonca'daki barmen kız şovun bir adamla konuştuğunu söylemişti. Batı yakasındaki çocuk da adı Kevin. Ha, evet, o da adam demişti. Beni arayan pislik de erkek, sesini erkek sesine benzetmek için ses değiştirici program kullanıyor bile olsa, konuşmasının ritmi kadın ritmi değil. Üstelik hakarete uğradığında ya da alay edildiğinde de tipik erkek tepkileri gösteriyor. Rourke ciddi bir ifadeyle, "Biz erkeklere ne kadar hayranlık beslediğini görmek benim için çok aydınlatıcı oldu." diye dalga geçti. Stres altında erkekler kadınlardan farklı davranır. Hepsi bu. Bilgisayar, kadın isimlerini ekrandan sil. Eve, bilgisayarın karşısına geçip başını salladı. Böyle biraz daha başa çıkılır gibi oldu. En iyisi en üstten başlayalım. O Miley'in takımı, baba, iki erkek kardeş. Üçü de ekrana gelsin. Rourke elle kumanda etmeye başlayarak üç adamın ismini bir sonraki ekrana kaydırdı. Bütün veriler ve de resim. Ah, vatansever Seamus O'Miley. Onu hatırlıyorum. Babamla bir takım işler çevirirlerdi. Eve, şiddete eğilimli biri gibi görünüyor diye bir yorumda bulundu. Gözlerinden anlaşılıyor, baksana. Sol yanakta büyük bir yara izi. Bir defadan fazla kırıldığı anlaşılan bir burun. 72 yaşında. Halen İrlanda'da içeride yatıyor. Öldürücü bir silahla birinci derece saldırı suçundan. Pırlanta gibi bir adam. Eve baş parmaklarını bornozunun ceplerine taktı. İçeride yatanların hepsini geçelim. Her ne kadar bizimkinin tek başına hareket ettiğinden emin olamasak da ben yine de ona konsantre olmak istiyorum. Peki, Rourke'un klavyeye birkaç dokunuşuyla 10 isim daha ekrandan silindi. Güler yüzlü o Miley'lerin hepsi gitti. Sülalece kötü insanlardır zaten, kafaları da pek çalışmaz. Sonrakine geç. Calhoun'lar. Baba, bir erkek kardeş, bir de oğul. Rourke düşüncelere dalarak, Liam Calhoun dedi. Küçük bir büfe işletirdi, düzgün bir adamdı. Kardeşiyle oğlunu hiç hatırlamıyorum. Kardeşi James'in sabıkası yok, doktormuş, devlet hastanesinde çalışıyor. 47 yaşında, evli, hiç boşanmamış, 3 çocuğu var. Orta direkten bir vatandaşa benziyor. Hatırlamıyorum, benim girip çıktığım yerlerde dolaşmıyormuş belli ki. Belli ki öyle. Eve bunu öyle ciddi bir suratla söylemişti ki Rourke bir kahkaha attı. Oğlan üniversitede okuyor, onun adı da Liam'mış. Amcasının yolundan gidiyor anlaşılan, tıp okuyor. Yakışıklı bir delikanlı, 19 yaşında. Bekar, sınıfının en iyileri arasında. Bir oğlan vardı, evet, hayal meyal hatırlıyorum. Sessiz, çelimsiz bir çocuk. Rourke, resimdeki çocuğun neşeli yüzünü ve ciddi bakışlarını inceledi. Verilerden adam olmaya niyetli olduğu anlaşılıyor. Babanın günahları her zaman çocuklara geçer diye bir şey yok. Yine de tıp bilgisi bu cinayetlerde oldukça işe yarar. Bu ikisini elde tutalım ama listenin sonuna atalım. Sonraki grubu getir. Riley'ler. Baba, 4 kardeş. 4 kardeşi mi varmış? Aman Allah'ım. Hepsi de dünyanın her tarafındaki bütün iyi vatandaşlar için birer endişe kaynağı. Dehşet çetesi. Brian Riley'e iyi bak. Bir keresinde kafama bir tekme patlatmıştı. Tabii iki kardeşiyle bir arkadaşı beni yere bastırırken. Ona Kara Riley denmesini isterdi. Rourke uzanıp bir sigara yaktı. Geçmişe gömdüğü acı anılar birden su yüzüne çıkmıştı. Benim akranım olur. Benden de hiç haz etmezdi. Niye peki? Çünkü ben ondan daha hızlıydım. Daha becerikliydim. Biraz gülümser gibi oldu. Kızlar da beni daha çok beğenirdi. Bak, senin kara Riley, gençliğinin çoğunu hapse girip çıkarak geçirmiş. Eve başını biraz yana eğerek, bu da yakışıklı bir adammış diye düşündü. Sarı saçlı, yeşil gözlü, küskün bakışlı. İrlanda, bela arayan yakışıklı adamlarla dolu gibi görünüyordu. Ama son birkaç yıldır hiç içeri girmemiş. Çalışma hayatı kesintili, çoğunlukla barlarda ve striptiz kulüplerinde fedailik yapmış. Ama bak bu ilginç, yaklaşık 2 yıl kadar bir elektronik şirketinde güvenlik olarak çalışmış. Kafası çalışıyorsa bu kadar sürede epey bir şeyler kapmış olabilir. Kafası çalışmasına çalışıyordu da sorun neye çalıştığındaydı. Evet, pasaportunu bulabilir misin? Resmi pasaportunu tabii ki bulurum. Bir dakika bekle. Rourke konu üzerinde çalışırken Eve resmi incelemeye devam etti. Yeşil gözlü diye düşündü. Çocuk da Kevin, gördüğü adamın yeşil gözlü olduğunu söylemişti. Ya da o öyle hatırlıyordu. Tabii göz rengini değiştirmenin zor bir tarafı yoktu ya. Rourke'un sesi onu düşüncelerinden ayırdı. Göçmen kayıtları, ekran 4. Evet, güzel şehrimize 1-2 kere gelmiş dedi Eve. Geliş tarihlerine girip bakalım buradayken neler yaptığını bulabilecek miyiz? Kardeşlerin arası iyi miymiş? Riley'ler sokak köpeği gibiydiler. Bir kemik için birbirlerinin boğazına atlarlardı ama başkalarına karşı birbirlerini korurlardı. Şunların 4'üne de iyice bakalım. Saat sabahın 3'ü gelirken Eve'in algıları körelmeye başlamıştı. Ekrandaki veri ve resimler bulanıklaşıyor ve birbirine karışıyordu. Adlar, yüzler, suçlar, cinayet sebepleri birbirine girmişti. Kendini her an ayakta uyuyuverecek gibi hissederek parmaklarını yanan gözlerine sıkı sıkı bastırdı. Kahve diye mırıldanarak oto aşçıya yöneldi ama kendini ne yapması gerektiğini bilmeden boş gözlerle alete bakar buldu. Uyku. Rourke duvardaki bir mekanizmanın düğmesine bastı, duvardan sessizce kayarak bir yatak çıktı. Olmaz, ayılıp devam etmem lazım. Şüphelileri ona indirdik. Şu rahip olan Francis Rowan'ı da biraz daha incelemek istiyorum. Şöyle yapalım. Ara verelim. Rourke gelip arkasında durdu, onu yavaşça iterek yatağa doğru götürdü. Yorulduk. Peki, biraz kestirelim öyleyse. 1 saat. Yatağa uzanırken sanki kafasıyla vücudu birbirinden ayrılıp boşlukta yüzüyormuş gibi bir hisse kapıldı. Sen de uzan. Uzanacağım. Rourke yanına yatıp onu kendine doğru çekti. Kadının kolları arasında çabucak uykuya daldığını hissetti. Boynuna dolanan kol gevşeyip ağırlaşmıştı. Gözleri bir an daha ekranlarda kendi geçmişinin karanlıklarında gezindi. Kendini o geçmişten, o insanlardan ayırmıştı. Dublin'in hüzünlü sokaklarından gelen çocuk zengin olmuş, başarı, güç ve saygınlık kazanmıştı. Ama fakir ve hor görülen biri olmanın ne demek olduğunu hiç unutmamıştı. O anda seçip yerleştiği şehirdeki şahane evde, ütülü keten çarşaflar serili yumuşacık yatakta yatarken de geri dönmesi gerekeceğini biliyordu. Döndüğünde orada ve kendi içinde karşılaşabileceği şeyler onu ürkütüyordu. Işıklar sönsün diye komut vererek kendini Eve'le birlikte uyumaya zorladı. Gelen bir iletinin dıt sesiyle uyandıklarında 3 saat geçmişti. Eve yerinden fırlarken tam çenesine sıkı bir kafa atınca Rourke küfrü bastı. Eve kafasını ovarak "Uf, özür dilerim" dedi. "Seninki mi çaldı, benimki mi?" "Benimki." Rourke çenesini dikkatlice oynattı. "Alarm kurmuştum. 6:30'da bir telefon konferansım var. 7'de McNabb'le Peabody gelecek, hay Allah." Eve ayılmaya çalışarak yüzünü ovuşturdu. Elleri göz hizasının altına inince de kocasına dikkatle baktı. "Sabahları nasıl böyle düzgün görünebiliyorsun?" "Allah'ın işi işte, torpilliyim ben." Rourke eliyle şöyle bir geriye doğru itince, saçları gerçekten mucizevi bir şekilde, hafif dağınık ve çok seksi bir şekle giriverdiler. "Duşumu burada alacağım, zaman kazanırım. McNabb gelene kadar benim görüşmem bitmiş olur. Bu sabah onunla birlikte çalışmak istiyorum." Rourke, o ileti bu evden gelmiyordu. "Demek ki bir yerlerde bir elektronik sızıntım var. Buradaki düzeni avucumun içi gibi biliyorum." "O bilmiyor." Gülümsemesine baştan çıkarıcı bir hava katarak devam etti. "Fini ile de çalışmıştım." "O başka. Ama Neden başka olduğunu anlatamadığı için Eve omuzlarını silkti. Mac, Neb'in bulması gerekecek. Ona bir siville çalışmasını emredemem. Dediğin gibi olsun. Saat 8'e gelirken Eve Peabody'ye kendi çalışma odasının karşısında bir odada geçici bir çalışma düzeni kurmuştu. Aslında bu oda çok geniş bir misafir yatak odasının küçük ve şık döşeli oturma bölümüydü. Ama sık sık gelip evlerinde kalan ortakların kullanımı için derli toplu bir iletişim ve bilgi birimiyle donatılmıştı. Peabody, duvarları kaplayan orijinal çini mürekkebi resimlere, el dokuması halıya, S şeklindeki kanepenin üzerine yerleştirilmiş, kabarık simli minderlere ağzı açık baka kalmıştı. Oldukça şahane bir çalışma yeri diyebilirim. Eve onu fazla alışma diye uyardı. Gelecek hafta merkeze dönmeyi planlıyorum. Bu dosyayı bir an önce kapatmak istiyorum. Tabii ki ama burada olduğumuz sürece tadını çıkaracağım. Köşede duran mini oto aşçıyı şimdiden gözüne kestirmiş, içinde neler olabileceğini düşünüyordu. Burada kaç oda var? Bilmiyorum. Bazen bana geceleri çiftleşip minik odalar yavruluyorlar, sonra o minik odalar da büyüyüp onlar da yavruluyor gibi geliyor. Eve durup başını iki yana salladı. Gece pek uyumadım da biraz sersem gibiyim. Kafası sağlam birinin bakıp düzenlemesi gereken bazı veriler topladım. Ben 8 saat uyudum, kafam gayet sağlam. Hava atma. Eve iki parmağıyla göz pınarlarını ovuşturdu. Bu veriler resmi değil Peabody ama sanırım adamımız buralarda bir yerlerde. Bu bilgisayarda geçici bir güvenlik blokajı var. Yani yaptıkların koruma merkezinin erişimi dışında olacak. Bu durumu halletmeye çalışıyorum ama ben bir çözüm yolu buluncaya kadar böyle çalışacağız. Açıkça söylemek gerekirse senden istediğim şey kanuna aykırı. Bunun daha usturuplu bir ifade şekli de yok. Peabody bir an düşündükten sonra, ''Şuradaki oto aşçı tam dolu mu?'' diye sordu. Eve bu soru karşısında gülümsemesine engel olamadı. ''Buradaki bütün oto aşçılar her zaman tam doludur. Bu akşam Whitney'e bir şeyler vermem şart. Elimde olanları toparlamaya çalışıyorum. Bu herif de iki işin arasında fazla beklemiyor. Onun için acelemiz var.'' Öyleyse bir an önce başlasam iyi olur. Eve, onu bırakıp kendi çalışma odasına döndü ve içeri girdiğinde Mac, Neb ile Rourke'u omuz omuza çalışır buldu. Yeni bilgisayarının havalı siyah kasası çıkarılmış yerde duruyordu. İç organları ortaya dökülmüş, onuru ayaklar altına alınmıştı. Eve'in masaüstü tele bağlantısı ne olduğu belli olmayan sayısız parçalara ayrılmıştı. Siz ikiniz ne haltlar karıştırıyorsunuz? Rourke sırıtarak, ''Erkek işleri'' diye cevap verdi. Saçlarını arkada toplamış, gömleğinin kollarını sıvamıştı. Halinden de pek memnun görünüyordu. Eve'in aklından erkekler ve oyuncakları ile ilgili bir imada bulunmak geçti ama nefesini boşuna tüketmek istemedi. ''Eğer bunları açtığınız gibi toparlamayı başaramayacak olursanız, senin çalışma odana el koyarım haberin olsun. Rahatına bak. Şunu görüyor musun Ian?'' Buna bir arayüz bağlarsak bütün sistemi bir sızıntı olup olmadığını görmemize yetecek kadar bir süre açık tutar. Eve araya girerek, bunu yapan bir aletin yok muydu diye sordu. Tarayıcı yani. Böyle yapınca tarama yapıldığı görünmez. McNabb, Eve'e işlerine fazla karıştığını açıkça ifade eden bir bakışla baktı. Hiç kimse, özellikle de kıymetli telefon sapığımız fark etmeden sistemi tarayabiliriz. Bu, Eve'in ilgisini çekmişti. Onların biraz daha yakınına sokuldu. O da hiçbir şeyden şüphelenmez. İyi, iyi. Bu ne? Hiçbir şeyi ellemeyin. McNabb, onun üstü olduğunu bir an için unutarak neredeyse eline vuracaktı. Sonra kendine gelerek ekledi. Efendim, hiçbir şeyi elleyecek değilim. Eve'in canı sıkılmıştı. Ellerini ceplerine soktu. Bağlantımı niye söktünüz? McNabb sabırla içini çekti. Çünkü, dedi, bağlantılar oradan geliyor, öyle değil mi? Evet de. Eve, sevgilim, Rourke işine ancak karısının yanağına şöyle bir dokunacak kadar ara verdi. Hadi, git buradan. Pekala, ben gidip biraz gerçek polis işleriyle uğraşayım. Vakarını hiç bozmadan dönüp odadan çıktı ama kapıyı arkasından biraz sertçe çarpmıştı. Bunu sana fena ödetecek. Rourke, tahmin bile edemezsin diye mırıldandı. Hadi çalıştıralım Ian. Birinci düzey. Bakalım ne bulacağız. Kendi başına kalan Eve, resmi raporu için doğru kelimeleri seçmeye uğraşıyordu. Marlena bağlantısını kullanacak olursa Rourke'u da bulaştırmış olacaktı. Ama oraya girmeden de Whitney'e onu öldüren adamların adlarını vermesi ve ailelerinin neden soruşturduğunu açıklaması çok zordu. Marlena'yı öldüren adamların hepsi de öldürülmüştü. Hepsinin dosyaları da hala açık duruyordu. O ana kadar Uluslararası Suç Mücadele Merkezi bile bu cinayetler arasında bir bağlantı görmemişti. Şimdi bu isimleri kullanarak Whitney'e, teşkilata veya medyaya araştırdığı cinayetlerin sebebinin bu cinayetlerden biri olduğunu söylese inandırıcı olabilir miydi? Belki olabilirdi eğer kendisinin bile inanacağı kadar mantıklı bir yalan bulabilir ve iyi oynayabilirse belki başarabilirdi. Birinci adım, Somerset'in kullanıldığına dair veri ve kanıtları topla. Bu adımı güzelce tamamlamak için Mira'nın bulgularına ihtiyacı olacaktı. İkinci adım, komplonun intikam amacıyla düzenlendiğine ama yanlış hedefe yöneldiğine dair mantıklı bir kuram oluştur. Bunun için de ölen 6 adamın farklı kişiler tarafından farklı sebeplerle öldürüldüğüne dair mantıklı bir açıklama bulması gerekiyordu. Adamların 6'sı da hayatları boyunca çeşitli suçlar işlemiş, karanlık ilişkiler kurmuşlardı. Ölümleri 3 yıllık bir süreye yayılmış ve hep farklı şekillerde olmuştu. Rourke kesinlikle aptal değil diye düşündü. İşini hiç acele etmeden görmüş, izlerini mükemmel bir şekilde gizlemişti. Eve'in yapması gereken tek şey bu izlerin gizli kalmasını sağlamaktı. Elinde Whitney'e verebileceği bir tek sağlam kanıt, elle tutulur bir ipucu olsaydı, onun hikayenin kalanına da inanmasını kolaylaştıracak bir şey olsaydı, her şey daha kolay olacaktı. Yan odadan bir bağırış duyarak kaşlarını çattı. Ses kontrolünü açmayı unuttuğu için canı sıkılmıştı. Ama açmak için yerinden kalkınca yan odadan gelen heyecanlı sesler onu o tarafa doğru çekti. Ne oldu? Matah bir şey mi var? Yoksa uzay korsanları oynamanın yeni bir yolunu falan mı buldunuz? Bir yankı buldum. McNabb neredeyse dans ederek habire Rourke'un sırtına vuruyordu. Harika bir yankı buldum. Bu kadar yankı seviyorsan Alplere git arkadaş, orada alasını bulursun. Elektronik yankı, herif çok iyi ama ben daha iyiyim. İletiği tam buradan, evin içindeki çekirdek sistemden sektirmiş ama buradan yollamamış. Yollamamış çünkü ben şahane bir yankı buldum. Bravo Ian, iyi iş çıkardın. İşte bir tane daha görüyor musun? Rourke bağlantıya ekleme yapılmış küçük bir ibreye işaret ediyordu. Eve hiçbir şey göremedi ama McNabb heyecanla bağırdı. Evet, yavrum benim. İşte böyle, işte bu işime yarar, hem de nasıl yarar. Dur bir dakika. İki adam tekrar birbirinin sırtına vurmaya başlamadan Eve zorla aralarına girdi. Şimdi bunu normal insanların anlayacağı gibi bir anlat bakayım. İçinde bilgisayarcı ağzı olmasın. Tamam, şöyle anlatayım. McNabb kalçasının bir tarafını masaya dayadı. Bugün kulaklarına kalpler takmıştı. Bir düzine minicik kırmızı kalp. Eve gözleri kalplere takılıp kalmasın diye bayağı çaba harcamak zorunda kalıyordu. Şu gizemli gençten gelen son bağlantı var ya, onun izlediği yolu adım adım takip ettim. Sonunda dönüp buraya vardım. Bütün belirtiler bağlantının bu binadan gönderildiğini gösteriyordu. Buraya kadarını anladım. Ama tabii buna inanmadığımız için sistemin içini açıp bir öge taraması yaptık. Yani şöyle diyeyim, yemek yapar mısınız? Rourke kıkırdamakla yetindi. Eve çocuğu alaycı bir bakışla süzdü. Ciddi olalım. Tamam, yalnızca şey diyecektim. Bir tarifin tersinden gidip şekerle yumurtaları birbirinden ayırmak gibi bir şey. Geri zekalı değilim McNabb. Bunu anlamak için yemek yapmasını bilmeye gerek yok. Harika, çok iyi. Bizim kekin ögelerini tek tek ele alıp incelediğimizde, mesela birinin bozuk olduğunu görüyoruz. Çok değil de azıcık bozuk. Diyelim ki süt biraz ekşimiş. Bunu görünce nedenini bulmaya çalışıyoruz. Bakıyoruz, soğutma sisteminde sızıntı var. İncecik, mikroskobik bir sızıntı. Ama tam verimli çalışmasını engelliyor. Bakteri oluşumuna neden oluyor, sütü bozuyor. Evinizdeki sistemde de bakteri oluşmuş diyebiliriz. Bunun yankıyla ne alakası var? Ian, Rourke elini kaldırıp çocuğu susturdu. Çorbayla salataya geçmeden dur da Bırak ben anlatayım. İve dönerek sabırla, elektronik sinyaller geride iz bırakır, diye açıkladı. Bu iz de takip edilebilir ve yeniden üretilebilir. Son 6 haftadır bu cihaza gelen bağlantıların ve ana sistemden gönderilen bağlantıların izlerini tekrarlatıp inceledik. Bunu birkaç düzeyde yaptık ve gelen bağlantılardan birinin, bizi esas ilgilendiren bağlantının, izinde bir farklılık bulduk. Yankı dediğimiz şey bu işte. Bu bağlantıda diğerlerininkinden farklı bir şey var. Üzerinde bir çeşit gölge ya da parazit katmanı var diyelim. Bu da açıkça farklı bir kaynaktan geldiğini gösteriyor. Bağlantının buradan gelmediğini kanıtlayabiliyorsunuz anlamına mı geliyor? Aynen öyle. Bu kesin bir kanıt sayılır mı? Yani Whitney'e verebileceğim bir şey? Tabii ki. Ne demek? McNabb keyifle gülümsedi. EAD bu tip kanıtları yüzlerce olayda kullandı. Standart bir şey. Bu seferki çok derindeydi ve modeli hemen hemen hiç bozmamıştı. Ama yine de bulduk. Sen buldun, diye düzeltti Rourke. Senin aletlerin ve yardımın olmasa bulamazdım. Daha önce iki kere gözden kaçırmıştım. Ama sonunda buldun. Eve araya girerek, ben çekilip ikinizi birbirinize olan hayranlığınızın tadını çıkarmanız için baş başa bırakmadan önce bir ricam olacak. Zahmet olmazsa bunu kanıtı raporuma ekleyebileceğim bir şekle sokup diske kaydedebilir misiniz acaba? Rourke bir elini McNabb'in omzuna koyarak, ''Bizi övgüleriniz ve minnetinizle mahcup ediyorsunuz Teğmen'' diye takıldı. ''Övgü ve minnet görmek istiyorsunuz demek, öyle mi?'' Eve o anda içinden ne geliyorsa onu yaparak Rourke'un yüzünü ellerinin arasına alıp ağzına sıkı bir öpücük kondurdu. Sonra ''Aman, ne olacak yani?'' aynısını McNabb'e de yaptı. ''Verileri bir saat içinde istiyorum'' diyerek odadan çıktı. ''Uh!'' McNabb dudaklarını birbirine bastırarak kadının ağzında bıraktığı tadı biraz daha devam ettirmeye çalıştı. Sonra da elini kalbine götürdü. ''Teğmenin harika bir ağzı varmış.'' ''Ian, kendine gel. Tam da böyle güzel bir dostluk kurmaya başlamışken beni canını yakmaya mecbur etme.'' Kız kardeşi falan var mı ya? Ya da yeğeni? Evlenmemiş bir teyzesi? Teğmen Dallas bir tanedir. Rourke, ibrenin zor fark edilen bir hareketle bir kez daha sıçramasını istiyordu. Ian, gel bu verileri toplayıp Teğmen'e verelim, sonra da bakalım bu yankının izini nereye kadar sürebileceğiz. Zevkli olmaz mı? McNabb'in alnında derin çizgiler belirdi. Bu kadar zayıf bir yankının izini mi sürmeyi düşünüyorsun? En güçlüsü olsa, elimizde en iyi teçhizat ve bir sürü adam olsa, izini sürmek yine de günler sürer. 15'in altında bir yankının izlendiğini daha hiç duymadım. Her şeyin bir ilki vardır. McNabb'in gözleri parlamaya başlamıştı. Var ya, bunu bir becerirsem EAD'de kral olurum. Bence uğraşmak için daha iyi bir sebep olamaz. 15. ayrımın sonu. Sayfa 191. Devamı 16. ayrımda.